Birinci Dünya Savaşı sırasında fiziği yerinde yakışıklı bir asker ağır bir şekilde yaralanmıştı. Feci bir şekilde ezilen kolunun kesilmesi gerekiyordu. Bu ameliyatı gerçekleştiren cerrah, bu genç askerin bütün yaşam boyunca kolsuz yaşayacağını bilerek çok üzülüyordu. Bu yüzden asker kendine geldiğinde yatağının yanı başında durup bu kötü haberi ona kendisi söylemek istedi. Sonunda asker kendine gelmişti. Cerrah askere şöyle dedi: "Kolunuzu kaybettiğinizi size üzülerek söylemem gerekiyor delikanlı." Asker ise karşılık olarak şu yanıtı verdi: "Hayır, ben kolumu kaybetmedim ama ülkem uğruna feda ettim." Böyle bir fedakarlık ve bağlılık kuşkusuz saygıyla karşılanmalıdır. Öte yandan bundan çok daha büyük bir fedakarlık, bu fedakarlığı yapması gerekmeyen biri tarafından yapılmıştır. İncil'den Yuhanna 10. bölüm 14 ila 18. ayetlerde İsa Mesih şöyle diyor: "Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğrunda canını verir. Ben iyi çobanım ve benim olanları tanırım. Benim olanlar da beni tanırlar. Babanın beni tanıdığı, benim de babayı tanıdığım gibi. Koyunlar için canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmeliyim. Sesimi duyacaklar. Böylece tek sürü, tek çoban olacak. Baba beni bunun için sever. Çünkü canımı veririm, öyle ki onu yeniden alayım. Canımı benden kimse alamaz. Ama onu kendi isteğimle veriyorum. Canımı vermeye de, yeniden almaya da yetkim vardır. Bu buyruğu babamdan aldım." Evet, iyi çoban olan Rab İsa, koyunları uğruna kendi canını verdi. Daha önceki yayınlarımızda da gördüğünüz gibi sizler ve ben yolu şaşıran ve her biri kendi yoluna dönen kayıp koyunlar gibiydik. İsa burada kendisinin iyi çoban olduğunu iddia ediyor. İsa burada kendisini o günün din adamlarıyla karşılaştırıyordu. O kendisinin iyi çoban olduğunu söyleyerek insanlığın en nitelikli çobanının yine kendisi olduğunu belirtiyordu. Eğer bu doğruysa, onun bu nitelikleri nelerdir? Eğer o gerçekten böyle nitelikliyse, bu durumda onun bu konuda söylediklerini dinlersek çok daha iyi ederiz. Bakmış olduğumuz ayetlerde İsa'ya "ben iyi çobanım" dedirten üç nitelik görüyoruz. 14 ve 15. ayetler onun tanıdığını ve tanındığını söylüyor. İsa koyunlarını tanıyor. Koyunlar da onu tanıyor. İsa babayı tanıyor, baba da onu. İsa babayı tanıdığını söylemekle gerçekte kendi Tanrı özünden olduğunu ve oğulluğunu bir kez daha vurguluyordu. İncil'den Yuhanna kesiminin açılış sözlerinde bu gerçek kesin bir şekilde dile getirilmektedir. Şöyle diyordu: "Başlangıçta tanrısal söz, İsa Mesih vardı. Ve tanrısal söz, İsa Mesih, Tanrı ile birlikteydi. Ve Tanrı neyse, tanrısal söz, İsa Mesih, oydu." Markos İncil'inin 1. bölümünün 11. ayetinde de şu sözleri görmekteyiz: "Göklerden bir ses duyuldu. Sen benim sevgili oğlumsun. Senden hoşnudum." Evet, iyi çoban olan Rab İsa babayı tanıyor ve baba da onu tanıyordu. Böyle bir ilişki için Rab'be şükrediyorum. Beni bir sonraki gerçek de sevindiriyor. İyi çoban koyunlarını tanıyor ve koyunları da onu tanıyor. İşin daha da harika yanı, bu iyi çoban İsa Mesih onların güçlü ve zayıf yönlerini ve ihtiyaçlarını biliyor. Onlar da onu ihtiyaçlarını karşılayan biri olarak tanıyorlar. sevgili inanlı arkadaş. Bu iyi çobanın seninle ilgili her şeyi bildiğini bilmek ne güzeldir değil mi? O sizin her ihtiyacınızı biliyor. Kutsal kitapta ihtiyaçlarla ilgili bir vaat şöyle der. Tanrım yücelerdeki zenginlikleriyle Mesih İsa'da ihtiyaçlarımızı bollukla karşılayacaktır. Yine İbraniler 13. bölüm ayet 5'te şöyle okuyoruz. Hiçbir koşul altında seni bırakmayacağım. Ne de herhangi bir durumda seni yüzüstü bırakacağım. İsa babayı tanıdığı ve baba tarafından tanındığı için iyi çoban olmaya hak kazanmıştır. Bunun gibi o koyunlarını tanır ve koyunları da onu tanırlar. İyi çoban olan Rab İsa'dan söz ettik durduk. Mezmurları yazan Hazreti Davut, Rab çobanımdır diyordu. Sevgili arkadaş, Rab İsa sizin de iyi çobanınız mı? Onun önünde kendinizi bir günahlı olarak kabul edip, onu yaşamınıza kurtarıcınız olarak çağırdınız mı? Eğer çağırmamışsanız, koyunlarının hepsini tanıyan, sizin onlardan biri olmadığınızı da bildiğinden emin olabilirsiniz. Eğer onun ağlında, güven ortamında değilseniz ve şimdi o durumda ölecek olursanız, sonsuza dek onun ağlından ve sevgisinden dışarıda ve uzakta kalmaya mahkum olacaksınız. O halde henüz vaktiniz ve fırsatınız varken bu çobana yani kurtarıcı İsa'ya gelin. Böylece iyi çobanın ikinci niteliğine gelmiş bulunuyoruz. Koyunlarını tanıyan çoban onlar uğrunda can vermiştir. Evet, İsa ben iyi çobanım. İyi çoban koyunlar uğruna canını verir. Ben koyunlar için canımı veririm. Öyle ki onu yeniden alayım diyor. Burada çok önemli bir nokta vardır. Eski antlaşmada sunak üzerinde koyunlar ölürlerdi. Çobanlar ise yaşardı. Yeni antlaşmada ise durum tam tersidir. Yeni antlaşmada yani İncil'de koyunlar yaşasın diye çoban ölmektedir. Bu davranış onun çoban olmayı ne denli hak ettiğini gösterir. Yine bu davranış onun koyunlara sahip olma hakkını gösterir. Koyunlar ona aittirler. Onun onlar uğrunda gönüllü olarak akıttığı kanla satın alınmışlardır. Onlar için canımı veririm diyor. Bunu yapmak için kimse onu zorlayamazdı. İsa'yı sorgulayan Vali Pilatus ona şu soruyu soruyordu. Bana mı karşılık vermiyorsun? Seni salıvermeye de, çarmıha çakmaya da yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa, sana yüceden verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı dedi. İsa'dan nefret edenlerin tümü, Roma valisi ve hatta şeytan bile İsa'yı ölüme götürmekte güçsüz kalmışlardı. İsa insanların belirlediği ve istediği zamanda değil, Tanrı'nın belirlediği ve istediği yerde ve zamanda ölmüştür. Paulus, Romalılar 5. bölüm ayet 6'da şöyle diyordu. Çünkü siz daha güçten yoksunken, gerekli dönemde Mesih Tanrı saymazlar yerine öldü. Evet sevgili arkadaş, yüceliklerden soyunmadan önce kurtarıcı çoban şöyle demişti. İşte ben, beni gönder. Böylece İsa kendi canını sizin uğrunuzda ölüme verdi. Üzerinde ölümün hiç hakkı olmayan kişi o kutsal yaşamını siz sonsuz yaşama kavuşasınız diye verdi. İsa'nın ölümündeki temel amaç tüm insanları bir çoban altına getirmek, tek bir ağla yerleştirmekti. İyi çobanımızın büyük üçüncü niteliği onun yetkisidir. İsa şöyle demişti. Canımı benden kimse alamaz. Onu kendi isteğimle veriyorum. Canımı vermeye de, yeniden almaya da yetkim vardır. Buradaki yetki sözcüğü güç ya da kudret olarak da çevrilebilir. Babayla her anlamda eşit özelliğe ve yetkiye sahip olan İsa'nın canını vermeye de, yeniden almaya da tam yetkisi ya da gücü vardı. Romalılar 4:25'te onun bizim suçlarımız için ele verildiğini ve yine bizim doğruluğumuz için ölümden dirildiğini okuyoruz. Düşünün bir kez sevgili dinleyicimiz, böyle bir kurtarıcı başka nerede var? Henüz vakit ve fırsatınız varken, sizin uğrunuza haç ölümüne kadar giden Mesih'e, çobanınız olmak isteyen kişiye iman edin. O, bütün günahlarınızı kendi üzerine almak, sanki siz hiç günah işlememişsiniz gibi tertemiz yapmak istiyor. Şu anda gelin, bu kurtarıcıya iman edin. Onun koyunlar uğruna, evet sizin uğrunuza haç üzerinde öldüğüne inanın. Bugün onun ağılına gelin ve içeriye girin. Orada sonsuzluğa dek güvenlik içerisinde olacaksınız.